Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Sarıkamış Dramı. Yazarı Alptekin Müderrisoğlu. Türü roman. Kastaş Yayın Evi. Birinci baskı 1988, üçüncü baskı 2006. ISBN numarası 975-7639-66-4. Bu kitap 479 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ekim 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 1914 Aralık ayının kara kışında Enver Paşa komutasındaki Türk Doğu Ordusu karşısındaki Rus ordusunu imha etmek üzere taarruz etmişti. 2 hafta gibi kısa bir sürede 90 bini aşkın Türk evladı düşmana bir tek kurşun sıkamadan dondurucu kara kışın kar ve ayazında Allahu Ekber dağının doruklarında donarak şehit oldu. Delice hayaller peşindeki Enver Paşa'nın bile bile yok olmaya götürdüğü kol orduların sonu, ne yazık ki alınan tutsaklar Sibirya'dan dönene kadar bir belirsizlik perdesiyle sarılmıştı. Ordularını yüzüstü bırakarak kaçan Enver Paşa ise bu işten de başarıyla sıyrılmayı becermişti. Günümüzde bile hakkında pek fazla şey bilinmeyen Sarıkamış dramı, dedesi de Sarıkamış gazilerinden olan Alptekin Müderrisoğlu'nun titiz çalışması ve detaylı araştırmaları sonucunda gün ışığına çıkmıştır. Kastaş Yayın Evi, Sarıkamış dramı, her ocaktan en az bir şehit verdiğimiz acısı yürekleri yakan Sarıkamış dramının öyküsü. Ön söz. Çocukluğumda en büyük tutkum büyük dayımın Sarıkamış anılarını dinlemekti. Düşmanla çarpışmadan donarak şehit olan askerlerin acı serüvenini bir varmış bir yokmuşla başlayan masallar gibi dinler, üzülür, ağlardım. Lise çağlarında bir tarih dergisinde okuduğum inceleme, çocuk dünyamdaki yarı masal, yarı gerçek Sarıkamış dramının korkunç boyutlarını öğrenmeme yardımcı olduğu ilgimi daha da arttırdı. Ayrıntılı bilgi aramaya başladığımda yeni ve eski kitapçılarda Birinci Dünya Savaşı'nın öteki cephelerine ilişkin birçok kitaba rastladığım halde Sarıkamış hakkında kaynak bulamıyordum. Bunda Enver Paşa'nın Sarıkamış ile ilgili her türlü haber ve yayını yasaklayarak dramı unutturmak istemesinin rolü olduğunu öğrenmem, konuyu derinliğine araştırmama yol açtı. Zamanla kütüphaneleri taramaya ve tek tük kaynaklarla karşılaşmaya başladım. Her yeni kaynak dramın bir yönünü ortaya koyuyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1930-1940 yılları arasında yaptırdığı araştırmalar olayın askeri yanını açıklığa kavuşturmuştu. Fakat dramın her yönüyle aydınlığa çıkması o günleri yaşayanların anılarının bulunmasına bağlıydı. Çeşitli tarihlerde yazılmış dağınık anıları toplamak ise uzun ve sabırlı bir araştırmayı gerektiriyordu. Yıllar yılları kovalıyor, Sarıkamış dramı yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordu. Yurt dışında bulunduğum yıllar yabancı kaynakları araştırmama olanak sağlıyordu. Türk ordusunda çeşitli birliklere komutanlık yapan Alman subayları cephelere giderken fotoğraf makinelerini yanlarında götürmüşler ve savaşla ilgili resimler çekmişlerdir. Savaştan sonra Almanya'ya dönünce kimi anılarını bir kitapta toplamış, kimi askeri dergilere yazılar yazmış ve bu resimleri kullanmışlardır. Almanya'daki kütüphanelerde Çanakkale, Süveyş, Sina, Suriye, Irak, Doğu Anadolu ve Galicia cepheleriyle ilgili yüzlerce resme rastladığım halde Sarıkamış dramına ilişkin bir tek resim bulamadım. Sarıkamış saldırısına katılan Alman subaylarının anılarını yayımlarken hiç resim kullanmadıkları dikkati çekiyordu. Bunu Enver Paşa'nın sansürüne uymaları veya kendilerinin de sorumlu olduğu bir facianın tüyler ürpertici resimlerini yayımlamaktan kaçındıkları şeklinde yorumlamak hatalı olmayacaktır. Bu nedenle doğrudan Sarıkamış dramı ile ilgili resim bulamadım. Dramdan sonra Rusların çektiği resimlerle yetinmek zorunda kaldım. Sarıkamış dramı Enver Paşa ile Albay Hafız Hakkı'nın kişisel tutkularının çatışmasından, çılgınca tutumlarından, gerçekleri görmezlikten gelerek acımasız emirler vermelerinden doğmuş, sonuçta 2 hafta içinde 90 bini aşkın Türk genci donarak ölmüştür. Dramı bütün ayrıntılarıyla açıklayabilmek için Sakarya adlı 2 ciltlik incelememizde olduğu gibi mozaik diye tanımlayabileceğimiz çalışma biçimini seçtim. Bir mozaik taşı gibi tek başına anlam taşımayan savaşçı anılarını, gazete haberlerini, çarpışmaları, verilen emirleri, belgeleri, komutanların tutum ve davranışlarını gün gün sıralayarak dramı her yönüyle ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu yüzden araştırma aşamasında olduğu gibi kitabın yazılması da çok uzun zaman aldı. Huzurlarınızda kaynak ve belgeleri incelemem, gerekli fotokopi ve resimleri çekmem konusunda büyük yardımlarda bulunan Library of Congress, Washington DC, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Ankara, Stadt und Universität Bibliothek, Frankfurt Kütüphaneleri yetkililerine teşekkür ederim. Washington DC, Ankara, Frankfurt, 1980-1987, Alptekin Müderrisoğlu. Çoğu düşmana bir tek kurşun sıkamadan donarak şehit olan 90 bini aşkın Türk askerinin anısına. 12 Kasım 1914. Padişahım çok yaşa! Selimiye kışlasındaki binlerce ağızdan yükselen sesler Haydarpaşa ve Üsküdar'da yankılanıyor. Kulakları tırmalayan bir uğultu halinde Boğaz'ın karşı kıyılarına, Topkapı ve Karaköy'e dek uzanıyordu. Padişahım çok yaşa! İstanbullular Selimiye kışlasındaki askerlerin neden bu kadar bağırdıklarını, neye yoracaklarını bilemiyorlardı. Bayram değildi, seyran değildi. Durup dururken padişaha uzun ömürler dilemekle ne oluyordu? Daha sonra Maltepe, Maçka, Davutpaşa kışlalarından Haydarpaşa önlerinde, Haliç'te ve İstinye koyunda demirli savaş gemilerinden de aynı haykırışlar yükselmeye başladı. Padişahım çok yaşa! Yer gök inliyordu İstanbul'da. Ardından kışlalardan, savaş gemilerinden, bando, davul ve zurna sesleri yayılmaya başladı. Kışla avlusu duvarlarına, deniz kıyılarına toplanan halk olağanüstü bir şeyler olduğunu seziyor. Günlerdir dolaşan söylentilerin etkisiyle hayırdır inşallah diyerek dualar fısıldıyordu. Kaygılı, tedirgin kalabalık arasında yalnızca ihtiyar erkekler ve yaşlı kadınlar suskundu. Onlar bu neşeli gürültünün, bandalı davul zurnalı şenliğin anlamını biliyorlardı. Ne zaman kışlalardan, savaş gemilerinden bu sesler yükselse ardından savaş gelirdi. Sonra neşeli gürültünün yerini derin bir sessizlik alır, kışlalar dolar dolar boşalırdı cephelere doğru. Kışlalara dolup dolup boşalan hep Anadolu'nun, Trakya'nın eli silah tutan Türk erkekleri olurdu. Buralarda yaşayan Rum'u, Ermenisi, Yahudisi askere alınmazdı. Irak, Suriye ve Arabistan halkı da silah altına çağrılmazdı. Padişahın fermanıyla başkent İstanbul halkı hiç askerlik yapmazdı. Bu yüzden İstanbullular savaşın acısını pek yürekten duymazlar, cephelerden hastanelere gönderilen yaralıların acılı görünümlerinden, sokaklarda dilenen sakatlardan savaşın kanlı yanını görürlerdi. Ama yine de savaştan ürkerlerdi. Ruslar 36 yıl önce İstanbul'un Yeşilköy semtine kadar, Bulgarlar ise 2 yıl önce İstanbul'un 50 kilometre ötesindeki Çatalca'ya kadar gelmişlerdi. Bir sınır kentinde yaşıyorlarmış gibi sık sık düşman işgaline uğrama tehlikesiyle karşı karşıya gelmeleri başkentlileri tedirgin ediyordu. Gün görmüş geçirmiş yaşlıların sezgisi doğruydu. Bugün Osmanlı İmparatorluğu resmen Rusya, İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan ediyordu. Anadolu ve Trakya Türklerinin 4 yıl boyunca kan dökeceği, 3 kıtada can vereceği 1. Dünya Savaşı'na giriliyordu. Kışlalardaki neşeli gürültü uzun sürecek kanlı şölenin açılış töreniydi. Dipnot, azınlıklar askerlik yapmaz, buna karşılık bir bedel öderlerdi. Bu savaşta azınlıklar da askerlik yapacaklardır. Şenlik sırasında komutanlar kışla meydanlarında bayraklarla süslü kürsülere, gemilerin kaptan kulelerine çıkarak Padişah Mehmet Reşat ile Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın orduyu ve donanmayı savaşa çağıran bildirilerini okudular. Ağdalı bir dille yazılmış, Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu bildirileri askerler, denizciler zorlukla anlıyorlardı. Ama yine de subayların işaretiyle bildirilerin okunmasını zaman zaman kesiyorlar, hep bir ağızdan çağırıyorlardı. Padişahım çok yaşa! Padişahın uzun savaş çağrısı günümüz diliyle şöyle başlıyordu. Orduma ve donanmama! Büyük devletler arasında savaş ilan edilmesi üzerine her zaman ansızın ve haksız sataşmalara uğrayan devletimiz ve ülkemizin hukukunu ve varlığını fırsatçı düşmanlara karşı gerektiğinde savunabilmeniz için sizleri silah altına çağırmıştım. Böylece silahlı bir yansızlık içinde yaşarken Karadeniz boğazına torpil koymak üzere yola çıkan Rus donanması eğitimle uğraşan donanmamızın bir bölümü üstüne ansızın ateş açtı. Uluslararası hukuka aykırı bu haksız sataşmanın Rusya tarafından düzeltilmesini beklerken gerek adı geçen devlet, gerek müttefikleri İngiltere ve Fransa devletleri büyük elçilerini geri çağırarak devletimizle siyasal ilişkilerini kestiler. Daha sonra Rus askerleri doğu sınırlarımıza saldırdı. Fransa ve İngiltere donanmaları birlikte Çanakkale Boğazı'nı, İngiliz gemileri Akabe'yi, Ürdün'de Kızıldeniz kıyısında bir liman kenti, topa tuttular. Böyle birbirini izleyen haince düşmanlık belirtileri üzerine öteden beri arzu ettiğimiz barışı terk ederek Almanya ve Avusturya Macaristan devletleriyle birlik olarak meşru haklarımızı savunmak için silaha sarılmak zorunda kaldık. Bu girişten sonra padişah uzun uzun askerlerin dinsel duygularını coşturucu örnekler veriyor ve sözlerini bitiriyordu. Asker evlatlarım, bugün size düşen görev şimdiye kadar dünyada hiçbir orduya nasip olmamıştır. Bu görevi yerine getirirken bir zamanlar dünyayı titretmiş olan Osmanlı ordularının hayırlı evlatları olduğunuzu gösteriniz ki din ve devlet düşmanları bir daha kutsal topraklarımıza ayak atmaya, Kabe'yi ve nurla aydınlaşmış mezarın bulunduğu mübarek Hicaz topraklarını rahatsız etmeye cesaret edemesin. Dinini, vatanını ve askerlik namusunu silahıyla savunmayı ve padişahı uğrunda ölümü hiçe saymayı bilir bir Osmanlı ordu ve donanması olduğunu düşmana etkili bir biçimde gösteriniz. Hak ve adalet bizde, zulüm ve haksızlık düşmanlarımızda olduğundan düşmanlarımızı kahretmek için Allah'ın kesin adaleti ve yüce peygamberimizin manevi yardımı bize destek olacaktır. Bu savaştan geçmişin zararlarını gidermiş şanlı ve sağlam bir devlet olarak çıkacağımıza eminim. Bugünkü savaşta birlikte hareket ettiğimiz dünyanın en cesur ve görkemli iki ordusuyla silah arkadaşlığı ettiğinizi unutmayınız. Şehitleriniz önceki şehitlere zafer müjdeleri götürsün. Sağ kalanlarınızın kavgası kutlu, kılıcı keskin olsun. Mehmet Reşat. Enver Paşa'nın savaş çağrısı daha kısaydı. O savaşa giriş nedenlerine hiç değinmiyor, orduyu ve donanmayı yüreklendirici sözlere ağırlık veriyordu. Arkadaşlar, sevgili başkomutanımız Yüce Halife Efendimiz Hazretleri'nin yüksek buyruklarını bildiriyorum. Peygamberimizin manevi desteği ve kutsal padişahımızın hayır duasıyla ordumuz düşmanlarımızı yok edecektir. Bugüne kadar karada ve denizde subay ve er kardeşlerimin gösterdikleri kahramanlıklar düşmanlarımızın perişan olacaklarına en büyük delildir. Ancak her subay, her er unutmamalıdır ki savaş alanı özveri alanıdır. Orada hangi asker daha ileri atılır, hangi asker düşmanın şarapnel ve kurşunlarından yılmayarak ayak direr, sonuna kadar direnirse o asker mutlaka kazanır. Tarih tanıktır ki Osmanlı askerinden şanlı, Osmanlı askerinden fedakar hiçbir asker yoktur. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda peygamberimizin ruhu uçuyor. Şanlı babalarımız başlarımızın ucunda bizim ne yapacağımıza bakıyor. Eğer onların gerçek oğulları olduğumuzu göstermek, bizden sonra geleceklerin lanetinden kurtulmak istiyorsak çalışalım. Zincirler altında inleyen 300 milyon İslam ve eski yurttaşlarımız hep bizim zafer kazanmamız için dua ediyor. Ölümden kimse kurtulmayacaktır. Ne mutlu ileri gidenlere, ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri ki zafer, şan, şehitlik, cennet hep ileride, ölüm ve alçaklık geridedir. Mübarek ve kutsal şehitlerimizin ruhuna Fatiha. Padişahım çok yaşa. Başkomutan vekili Enver. Böyle diyordu Enver Paşa, kimlerin ileriye, kimin koskoca bir orduyu karlara gömüp tek başına geriye gideceğini ise zaman gösterecekti. İstanbul'a yayımlanan Tanin gazetesinde bugün çıkan başyazı Savaş ve İslam Dünyası başlığını taşıyordu. Yazarın adı geçmiyordu. Fakat Tanin tiryakileri yazının İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden, ateşli başyazar Muhittin Bey'in kaleminden çıktığını anlamışlardı. Dipnot: kitabımızda yer alan Osmanlıca yazılmış gazete ve belgeler ile Osmanlıca konuşmalar günümüz Türkçesiyle sunulacaktır. Olduğu gibi alınmasında yarar görülenlerde ise günümüz Türkçesine çevrilmiş şekli ayrıca verilecektir. Artık bir yandan Süveyş kanalına doğru yürüyen ve az zamanda Kahire yollarını tutacağından kuşkumuz olmayan Osmanlı orduları, bir yandan da Mısır'ın batısından İngilizleri bozmak üzere koşuşan Şeyhülsinusi Hazretleri'nin savaşçıları arasında kalan düşmanların halini göz önüne getiriniz. İki yüzlülük, hile, ihanet ve kötülük üstüne kurulmuş olan sahte İngiliz ululuğu son günlerini yaşamaktadır. Yakın bir gelecekte bu zalim kuvvetin biricik yaşam kaynağını oluşturan mübarek Mısır ile İngilizlerin tüm bağlantıları kesilmiş, İngiltere taç ve tahtı en büyük bozgun ve felaketine uğramış olacaktır. Hakkın şu intikamına bakınız ki İngiliz'in parlamak istediği masumlar yakında onun kovulmuş olduğu bir kıtada kucaklaşacaklar ve sevineceklerdir. İmparatorluğu yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çıkardığı Tanin, hükümetin resmi dili sayılıyordu. Ziya Gökalp'in Türkçülüğü temel alan şiirleri, Muhittin Bey'in İslamcı yazılarıyla aylardır savaş çığırtkanlığı yapan gazete bugün murada ermişti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.